Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün Ramazan eğlencelerini konuşacağız. Pek çok kitabın konusu. Bir evet. Eski film söz konusuysa eğer, Ramazan anlatılıyorsa mutlaka adı geçiyor. Bir de tabii insanların gece vakti sokakta olmasının çok alışık olunmadığı bir dönemde evet. İnsanların sokağa çıkmak için bahanesi var.
Evet. Ramazan ayı farklı bir ay. Yani diğer 12 aydan ayın içinde farklı, diğer 11 aydan farklı bir ay. 11 ayın sultanı ismini zaten bundan dolayı alıyor. Tabii bu farkı öncelikle bir oruç ayı olmasından neşet ediyor, kaynaklanıyor. Bu ayda oruç tutuluyor ve buna mahsus ibadetler yapılıyor. Bu ibadetleri de başka bir programda konuşuruz gerekirse. Bu ayın bir başka hususiyeti de insanların sosyal hayatındaki değişikliklerdir. Yani insanlar yiyip içmiyorlar, yiyip içiyorlar tabii ki. Yani oruç 24 saat sürmüyor ama bu yeme içmeleri bile daha farklı oluyor. İftarlar, davetler, sofralar, hazırlanan yiyecekler, tatlıları bile Ramazan ayını biraz farklı. Bu aydaki sosyal yaşantı da diğer aylardan daha farklı oluyor. Klasik Osmanlı sosyal hayatında akşam herkes evine gelmiş olur. Hele yatsı namazı kılındıktan sonra artık kapılar kapatılır. Sokaklarda zaten elektrik aydınlanmasının olmadığı, insanların fenerlerle gezdiği, son zamanlarda hava gazıyla sokak lambalarının yakıldı ama yine sokaklarda lambanın olmadığı, ana caddelerde olduğu bir devirden bahsediyoruz. Hele kış zamanlarında, karda, kışta, tipide, buzda insanların öyle gece yarıları sokaklarda işi yok. Peki Ramazan ayında insanlar geceleri ne yaparlardı? Klasik devir için söylüyorum. Bir bilen iftara giderlerdi, iftar davetleri, iftardan sonra teravih var. Teravihden sonra, şimdi yorucu bir gün geçirilmiş, hele uzun günlerse oruç tutulmuş. Oruç hele biraz da tiryakiler için biraz daha ağır geçiyor. Ondan sonra arkasından 20 rekat teravih namazı kılınmış. 13'te yatsıyı eklediğiniz zaman bunu 33 rekat. Bu da yani her zaman 5 vakit namaz kılanlar için bile zahmetli bir iş. Ama aynı zamanda da zevkli bir iş. Zevkli işin zahmetli olması veya zahmetin zevkli olmasına bir mani yok, olmamasına bir mani yok. Ondan sonra insanlar bir farklı dinlenme, istirahat vesilesi arıyorlar. Bu nasıl oluyor? Erkekler umumiyetle teravih namazından sonra kahvehanelere çıkarlar. Eski Osmanlı cemiyet hayatının en mühim unsurlarından bir tanesi kahvehanelerdir. Bu kahvehaneler bugünkünden biraz daha farklı. İnsanların toplandığı birer sosyal kulüptür. Yani oyunun fazla olmadığı, tavlanın, oyunun, kağıt oyunlarının fazla olmadığı, kumarın bulunmadığı daha nezih yerlerdir. Buralarda insanlar çay yoktur, kahve içerler, nargile içerler. Peykelerde otururlar, sohbet ederler, kitap okurlar. Yani biraz daha entelektüel bir havası vardır ve herkesin ayrı kahvesi veya aynı kahve içinde farklı köşeleri vardır. Kahveciler bile ilim irfan sahibi kimselerdir. Buralarda insanlar vakit geçirirler. Bu kahvelerin Ramazan'daki müşterileri daha da artar ve bu Ramazan'daki müşteriler için şimdi bazı otellerin, bazı tatil köylerinin ne diyorlar ona?
Açık büfe.
Bir takım gösteriler tertipliyorlar. İşte palyaço getiriyorlar, talk show'cu getiriyorlar. Şeyi renklendirmek için oteli
animasyon.
Ve tatil animasyonlar yapıyor. Bunun gibi kahvehanelerde Ramazan'a mahsus bir takım atraksiyonlarda bulunuyorlar. Bunların başında meddah geliyor. Kahvehanelerin Ramazan dışında da olan ama ekseri Ramazan ayında icra-i faaliyet eden bir sanatkar bu. Osmanlı temaşa sanatlarının en önde gelen unsurlarından birisi. Meddah medeten demek ama daha ziyade kahvehanelerde oturur, taklitler yapar, bir hikaye anlatır. Bu hikaye ibretli bir hikayedir ama aynı zamanda eğlencelidir, alaycıdır, hicivcidir. Burada bir takım tek kişi anlatır bunu, bugünkü talk showcular gibi. Çeşitli şahsiyetleri taklitlerle anlatır. Bunun için işte bazen serpuşunu değiştirir, başına başörtü bağlar veya boynuna bir mendil bağlayarak o şahsiyetin hüviyetine girer. Böylece kahvehanedekileri hem güldürür hem düşündürür ve eğlenceli bir gece geçirilmesini temin eder.
Bunun bir süresi var mı Ekrem Bey? Başlangıçta sormam gerekirdi ama.
Bu meddahların konuşma müddeti.
Yani yatsıdan sonraki bu eğlencelerin süresi ne kadardır?
Bazen gece yarılarına kadar, sahura kadar devam eder. Ama ekseriya uzun günlerde veya kısa günlerde teravihden sonra başlayan bu eğlenceler birkaç saat içinde tamamlanır. Mesela şöyle diyelim, teravih 10:30'da kılınıyorsa, alafranga saate göre bitiyorsa saat 12:30 gibi herkes evinde olur. Çünkü sabah var, sahur var ve herkes ertesi gün işine gidecek, dükkanını açacak. Ama bazı eğlence yerleri ve bazı kahvehaneler sahura kadar açıktır.
Sahur da orada mı yenir yoksa insanlar yenemiyor?
Yok, sahura evine giderler. Sahura kadar orada kalırlar.
O zaman sahur yakın yerler için geçerli bir eğlenceden bahsediyoruz.
Tabii elbette. Sahurda evine gider adam. Sahurunu yer, biraz durur, namazını kılar, yatar. Bir miktar yatar. Ertesi gün tabii erken saatte bir yere gitmesi gerekmeyenler için. Ama eski sosyal hayatımızda insanların biraz daha kendi alışkanlıklarını yerine getirmesinin kolay olduğu bir devirden bahsediyoruz. Mesela herkes bir öğlen uykusu uyuma imkanı bulur. Bu memuriyetlerde bile böyledir. Çünkü memuriyetlerde de öğlen uykusuna hoş bakılır. Herkes uyuduğu için ve bu adeta dini bir ritüel olduğu için herkes sabah erken kalkar, işe erken gelir. Umumiyetle hemen herkes sabah namazı kılar. Onun için öğlen uykusu ihtiyacını herkes
anlayışla
karşılar. Onun için yani iş yerlerinde bu bizim memurların uyuma geleneğinin oradan geldiği söylenir ama bu biraz tabii işin mizahiyen egzajere yönüdür. Dükkancı zaten peykesinde uyur. Pek çok dükkancının dükkanında uyuduğunu, bir müşteri geldiği zaman kalktığını biliyoruz. Bunu bugün İspanyollar hiç tavizsiz devam ettiriyorlar. Siesta zamanı siz İspanya'da hiçbir dükkanı açık bulamazsınız. İş yerleri bile işi rölantiye alır, resmi yerler. Onun için sabah halletmelisiniz işinizi İspanya'da. Ben bir taksiciyi uyandırdım, adam beni azarladı. Siesta yapıyorum dedi. Ne tip beni kaldırırsın, yani binip götür beni. Evet.
Acil bir şey olsa kalkmayacak, kalkmayacak yani.
Bu böyle bir durum var. Şimdi bu meddahın icra-i faaliyeti çok yaygın, kolay da ama tabii herkesin meddahlık yapması mümkün değil. Ağzına baktırması lazım. Bu meddahın bugün modern versiyonu talk showculardır. Ramazan'da ama mutlaka meddah olur. Ramazan'a dair hikayeleri de Ramazan ayında anlattıkları hikayeler de Ramazan'la alakalı olur veya olmaz ama hepsi ibretli hikayelerdir. Eğlenceli yani
sonunda
ve ibretli. Sonunda
var,
kıssadan hisse vardır. Diyeceğim neye gelecek diyerek onu oraya bağlar. Boşa konuşmazlar. Bu meddahların politik hicivleri vardır. Politikacı, zamanın idarecilerini karikatürize eden anlatımları vardır. Fakat hepsi bir edep dairesindedir. Günümüzde bazı komedyenlerin aşırı belden aşağı vurması veya müstehcen espriler yapması yoktur. Evet, meddahta da buna benzer espriler vardır ama hepsi belli bir limit içinde olur ve elbette ki çok daha tesirli olur. Yine bu kahvehanelerin bir kısmı orta oyunları getirirler. Her kahve için bu mümkün değil. Orta oyunu eski Osmanlı tiyatrosudur. Ortada oynandığı için orta oyunu deniyor. Yani bizdeki tiyatro
kapalı
sahnede olur.
De olur mu?
Kapalı yerlerde de olur ama ekseri açık yerlerde. Açık yerlerde yapılır, kır kahvelerinde yapılır. Burada iki kişi, üç kişi değil, iki kişi. Birisi kavuklu, birisi pişekar. Karşılıklı olarak İkili bir tiyatro oyunu oynarlar. Burada da kılık değiştirirler. Kılıktan kılığa girerler. Yine meddahın anlattıklarını bunlar orada iki kişi olarak canlandırırlar. Orta oyununun Karagöz ve Hacivat'ın canlandırılmış hali olarak düşünebilirsiniz.
Enteresan ama iki kişi üzerinden gidiyor olması. Halbuki daha kalabalık da yapabilirler.
Yapılabilir ama zordur, zahmetlidir ve aynı performansı göstermeyebilir. Bazı orta oyunlarında daha son zamanlarda farklı karakterleri de sokmuşlar. Ama klasik orta oyunu iki kişi üzerinden yürür. Hatta klasik Karagöz'de bile öyledir. Çok fazla karakter bulunmaz. İş iki kişinin esprileri ve konuşması, diyaloglar üzerine yürür. Bu da kolay bir şey değildir ama dediğim gibi bunlar da ağızlarına baktırırlardı. Yine kahvehanelerde hayal oyunu oynatılır. Perdeciler getirilir. Zamanın meşhur hayal oyuncuları, hayaliler yani Karagöz Hacivat oyuncuları önceden anlaşılır. Her kahve bir hayaliyle anlaşır. Akşamları teravihden sonra gelir. Meddahtan önce veya sonra ekseriye önce hayal oyunu oynatır. Bu hayal oyununda biliyorsunuz bir mevzu var. Karagöz ve Hacivat etrafında dönüyor.
Hep yanlış anlama üzerinden
gider. Ama muazzam hicivler vardır içinde. Bunda cemiyetin bir takım aksaklıkları, yanlışlıkları, komiklikleri üzerinde durulur. İdareciler hicvedilir. Hurafeler ele alınır. Ve espriyle beraber insanlara didaktik, öğretici bazı vasıflar taşır. Çok eski bir Türk oyunudur.
Bunun geliri iyi midir?
Yani evet, hayaliler, meşhur hayaliler. Aziz Efendi mesela İstanbul'da her kahvehaneye gitmez, iyi para alır. İyi para alır.
Durumda kahveciler de sadece gelenlerin yediğinden içtiğinden mi para kazanır yoksa şöyle,
yediğinden içten para kazanır ama kahvehanenin müşterisi artar. Normal yani meşhur hayalilerin icra-i faaliyet ettiği kahvehanelere daha çok rağbet olur.
Ama yine hani bir gösteri ücreti yoktur.
Kahvehanedekiler hayaliye bahşiş verirler veya daha bahşiş verirler. Ama kahvanecinin bundan şeysi yoktur. Bilemiyorum paylaşırlar mı bahşiş ama.
Çünkü
ekstra bir masraf.
Yani meddah hem ya da işte tiyatrocular hem kahve sahibinden para kazanıyor.
Tabii. Hem
de bahşiş topluyor. Bahşiş
ama işte demek ki kahve sahibi bundan dolayı ekstra bir kazanç içindeki bunu göze alıyor. Bu masrafı göze alıyor. Bazı kahvehaneler ise semai kahvehanesi olarak bilinir. Daha ziyade Anadolu'da, Taşra'da bulunan kahvehanelerdir. İstanbul'da da var. Bunlar bir saz şairini getirirler. Eskiden şair demek, eski Türklerde, İslamiyet'ten önce saz çalan, saz arasında şiir söyleyen adamdır. Sazla beraber değil.
Hmm.
Sazı tıngırttırır. Yani çok fazla bestekar, müzisyen olması gerekmez.
Name
bir iki name herhalde. Vurur. Ondan sonra şiirini söyler. Sonra tekrar bir name vurur. Şiirini söyler. Bu zamanlar müzisyenlerin şair olması neticesini doğurmuş ve müzikle beraber bu şiirler söylenmiş ve bazı halk deyişleri doğmuştur. Halk türküleri doğmuştur. Bunlara semai adı veriliyor. Bunlar da daha ziyade aşk, vatan hasreti, hamasi prensipler üzerine kuruludur. Ama içinde eğlenceli olanlar da vardır. Kahvehaneler bunları getirirler. Bunlara semai kahvesi derler. Bazen iki tane getirir. Bunlar birbiriyle karşılıklı olarak atışırlar.
Hı hı.
Yani birisi bir söz taşlama derler buna. Biri bir söz ona cevap verir.
Bir atışma var.
Atışma vardır.
Mısınız?
Zaten sanatkarların hepsinde bir vardır. Bu şekilde eğlenirler. Bu kahvehanelerde olanlardır. İftar davetlerinde, zengin iftar davetlerinde teravih de orada kılındığından iftar sahibi bazen bu eğlenceleri kendi konağında, köşkünde icra eder. Hayali tutar veya orta oyuncular getirir veya kadınlar için köçek takımı getirir ve Ramazan ayında ayrıca bir eğlence olur. Kadınlar için köçek takımı dedim. Köçek dendiği zaman şimdi çengi takımı, özür dilerim, çengi takımı getirilir. Bu çengi takımı şimdi akla hep dansözleri getiriyor. Hı hı. Bu dansöz bize sonradan adapte edilmiştir. Araplarda bile çok yaygın değildir bu oryantal. Daha ziyade adı üstünde oryantalistlerin görmek istedikleri şark imajının oryantalistleri, yani Avrupalı turistleri beğendirmek için canlandırılmış şeklidir. Ne Arap dünyasında böyle çıngır çıngır oynayan dansözler vardır, ne Osmanlı Devleti'nde vardır. Çengi vardır. Çeng bir çalgı aletidir. Hı. Bunu çalıp oynayan kadına çengi derler. Fakat burada da dans ön planda değildir. Çengi denen kadın, orta oyuncuların veya meddahın kadın versiyonudur.
Hmm.
Elinde çeng denilen aletle, yani bugünkü
çıngırağa
benzeyen bir aletle bir yandan nameler çıkarır, semaici aşık gibi, bir yandan taklitler yapar, maniler söyler. Eğlenceli hikayeler anlatarak
ağzına baktırır. Yakın zamana kadar ben bunun yaşadığını biliyorum. Özellikle de kadınlar arasında yapılan eğlencelerde. Erkek taklidi yapan ya da işte birisini taklit eden.
Evet.
Ben kendi gözümde gördüm.
Evet, evet.
Ama bu davet edilmez de o grup içinden zaten varsa.
Zaten şöyle. Grup içinden varsa zaten o yapar. Ama dediğim gibi yüksek konaklarda, köşklerde bu işi yapan profesyonel çengiler vardır. Onlar çağrılırlar. Hatta bazı çengi kolları vardır. Bir çengi hanım mahiyetinde birkaç kişi çalıştırır. Bunlar gelir. Evet, bunlar oyun da oynarlar ama ekseri bunların yaptıkları küçük pandomimler veya skeçlerle insanları güldürürler. Aynı zamanda düşündürürler. Yani hiçbirisi müptezel bir şekilde değildir. Hepsi cemiyet içinde olabildiği kadar muhterem, saygınlık sahibi kimselerdir. Bunun altını çizmek lazım. Bu da kadınlar tarafının eğlencesidir. Eğer böyle bir çengi veya çengi kolu yoksa, sizin işaret ettiğiniz gibi o kadınlar arasından ağzı laf yapan, ağzına baktıran, ki mutlaka vardır, bir hanım çengi olur. Hikayeleriyle, taklitleriyle insanları eğlendirir. Hatta bazen birkaç kişi ortaya çıkar bu vasıfları sahip olan, küçük skeçlerle, işte kız kaçırma, işte bir kızın istenmesi, yanlış evlilikler gibi.
Buradaki komedi unsurları.
Komedi unsurlarını ön planda tutan bir takım skeçlerle cemiyeti eğlendirirler. Bunlar Ramazan ayının eğlenceleridir. Ramazan'a mahsus mu? Değil ama ekseri Ramazan ayında bunlar icra edilir. Yani Ramazan'da kahvehanelerde veya davetlerde bunların olması yadırganmaz. Tam tersine olmaması yadırganır. Son zamanlarda bu Sultanahmet devrinin sonu ama ille Meşrutiyet devrinde ortaya çıkan bir direkler arası vardır. Direkler arası bugün Şehzadebaşı Caddesi'nin olduğu yere deniyor. Eskiden orada Bizanslardan kalma yol kenarı sütunları vardı. Bundan dolayı oraya direkler arası deniyordu.
Ne zamana kadar vardı bu sütunlar?
Bu sütunlar Cemilpaşa tarafından ortadan kaldırıldı. Bir kısmı Cumhuriyet devrinde ortadan kaldırıldı. Çok azı kalmıştı. Yol genişletme çalışmaları sırasında bu sütunların tamamını ortadan kaldırdılar. Bu tarihi eserlerin imha faaliyeti Meşrutiyet devrinde başlamıştır. Meşrutiyet devrinde İstanbul'u Meşrutiyetçiler köhne buldular. Evet, İstanbul köhneydi ama pek çok tarihi dokusunu da muhafaza ediyordu, orijinalitesini. Gerek Bizanslılardan gerek Osmanlılardan kalma.
Yani eski görüp tamir etmek yerine yıkmayı
evet,
tercih ettiler.
Evet, bunları yıkıp büyük caddeler ve meydanlar açmayı tercih ettiler. Ve Cemil Paşa bilhassa şehremini, belediye başkanı Cemil Paşa pek çok Osmanlı eserini, camisini, mezarlığını ortadan kaldırdı. Bu furya Cumhuriyet'ten sonra da devam etti. Var gücüyle devam etti hem de. Hiç de ara vermeden.
Benim anlamadığım şey bunu yurt dışına gidip oradaki o büyük meydanları, büyük bahçeleri görenlerin yapması. Ama o büyük meydanların, büyük bahçelerin etrafındaki tarihi eserleri görmedi mi bu insanlar?
Görmediler mi? Veya işte, bu bir tarihi çevre şuurudur. Yani bir tarihi eseri korumak marifet değildir. Onu bir çevre olarak düşünmek lazımdır. Bunlar aşırı pozitivist insanlardı. Maziye kıymet vermeyen, maziden kalmış eserlerin insan için ne ifade ettiğini çok fazla bilmeyen insanlardı. Bunlar için meydanın ortasında çeşme, heykel, fıskiyeler, geniş caddeler, muntazam tertemiz sokaklar, pırıl pırıl dükkanlar, yüksek apartmanlar makbuldü. Medeniyet demek bu demekti. Türklerin de buna ihtiyacı vardı. Maalesef Meşrutiyet devrinde de, Meşrutiyet'ten sonraki devirde de hep bu hakim olmuştur. Bu tek parti devrinde de böyle olmuştur. Tek parti devrinden sonra demokrasi devrinde de böyle olmuştur. Ve bu furyada sadece Bizanslara ait değil, Osmanlılara ait pek çok nadide eser. Bakın nadide diyorum çünkü bazıları belki çok fazla sanat tarihi hususiyeti taşımaz. Dönemin sadece tarihi hususiyeti vardır. Ama bazıları aynı zamanda sanat tarihi bakımından, üslup bakımından, çinileri bakımından, pozisyonu bakımından ehemmiyet taşıyan eserler ortadan kalkmıştır. Bir de mezarlık düşmanlığı vardır. Mezarlıklar bir şehrin hafızasıdır, tapu senedidir ve aynı zamanda eskiden yaşamış insanların için dikilmiş abideler bahçesidir. Bu yeşillikler sırf meydan, hatta bazıları iskanı açılmak uğruna, stadyumlar uğruna İstanbul'da ve başka yerlerde ortadan kaldırılmıştı ve insanlar bundan fevkalade memnun olmuşlardır. Ne iyi oldu mezarlıkları kaldırdık. Halbuki mezarlık Osmanlı şehrinin karakteristiğidir. Ölüm her zaman vardır. Onun için Osmanlı insanı merhametlidir, toleranslıdır, cömerttir, affedicidir.
Ve şehrin içinde olmasının da ciddi anlamda bir
evet,
anlamı vardır.
Ölümü devamlı hatırlayan insan böyle olur. Direkler arası Meşrutiyet devrinde çok parlaklık kazanmıştır. Çünkü Meşrutiyet devri hürriyet devridir. Burada yine kahvanelerde Karagöz Medde orta oyunu devam etmekle beraber artık direkler arasında modern eğlencelere rastlıyoruz. Bunların başında tiyatro kumpanyaları geliyor. Bu tiyatro kumpanyaları günümüzdeki gibi bir tiyatro eserinin baştan sona teşhir edildiği bir yer değil. İçinde kantocuların şarkı söylediği, düetlerin yapıldığı, şarkıcıların çıktığı, meddah benzeri talk showcuların çıktığı ama nihayetinde bir dram veya trajedinin kısa bir perdeyle oynandığı bir yerdir. Müslüman kadınların sahneye çıkması yasak olduğu için gayrimüslim kadınlar burada oynarlar. Müslüman erkekler veya ekalliyetlerden, azınlıklardan erkekler de burada aktör olarak rol oynar. Avrupa'yı hayat yaşayanların çok devam ettiği, çok sevdiği bir yerdir. Şehzadebaşı, direkler arası Ramazan ayında Alaturka şahsiyetler yine eski usul eğlenmeye devam ederken biraz daha Avrupa'yı yaşayanlar direkler arasına çıkarlar. Burası da hınca hınç dolar. Nitekim Hüseyin Rahmi'nin romanlarında Son Arzu'da mesela bunu görmek mümkündür. Oradaki o canlılığı görmek mümkündür. Bu da uzun gece yarılarına kadar devam eder. Hükümet bu gibi eğlenceleri destekler çünkü bunlar aynı zamanda halkın deşarj olduğu yerlerdir. Bu bakımdan çok rağbet görmüştür. Cumhuriyet'ten sonra da Şehzadebaşı, orada tiyatrolar vardı, birkaç tiyatro, kahvaneler vardır anlattığım şekilde faaliyet gösteren. Cumhuriyet'ten sonra yavaş yavaş Şehzadebaşı'nın yıldızı sönmüş. Buralar artık ev muhit olmaktan çıkmış, iş yerine dönüşmüş. Bir takım imar faaliyetleriyle de Şehzadebaşı ve direkler arası tarihe karışmıştır. Ancak bugün mesela Ramazan ayıyla alakalı bir tarihi program yapıldığı zaman hep direkler arası canlı. Halbuki direkler arası çok kısa bir periyodun eseridir.
Belki halkın, daha yakın zamana
evet,
ait olduğu
halkın çok
için.
dar bir çevresinin devam ettiği Ramazan eğlenceleridir. Ama Ramazan Cumhuriyet'ten sonra da bir miktar devam ettiği için bu faaliyetler insanlar için daha yakın, daha ulaşılması kolay bir saha, mevki teşkil ediyor.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.